şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Mısır'da gıyabında hapse mahkum edilen El Cezire'nin Arapça muhabirlerinden Ahmet Mansur, Almanya'nın başkenti Berlin'de tutuklandı. Katar'a dönmek üzereyken yakalandı. Mansur en son El-Kaide'nin Suriye kolu Nusra cephesinin lideri Ebu Muhammed El-Colani ile yaptığı tartışmalı röportajla gündeme gelmişti. Mansur röportajı Suriye'deki özgürleştirilmiş topraklardan yaptığını söylemişti. Nusra'nın ana bileşenlerinden olduğu Fetih ordusunun İdlib ve Cisr-el-Şuur zaferlerini de övmüştü. Mansur'un İslamcı militanları övdüğü söyleşi hayli tartışmaya yol açmıştı. İhvan taraftarları dün Berlin'de Mansur için yürüdü. Mısır'da da Mursi kırmızı idam kıyafetiyle görüntülendi. Müslüman Kardeşleri üyesi Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Kahire'de hassas devlet sırlarını Katar'a sızdırmaktan yargılandığı casusluk davasına üzerinde kırmızı idam kıyafetiyle çıktı. İsrail'e yeni Mısır elçisi de atandı. Mısır, İsrail'e 3 yıl sonra büyükelçi atadı. Arap Birliği'nde Mısır daimi temsilciliğini yürüten Hazım Hayrat'ın Tel Aviv'e ne zaman gideceği belli değil. İsrail dışişleri bu neticeden memnun olmuş görünüyor. Irak ve Suriye'de ise çatışmalar ve kötü haberler gelmeye devam ediyor. Irak Şam İslam Devleti'nin, kısa adıyla IŞİD'in, Suriye'nin merkezindeki Humus vilayetine bağlı ve geçen ay ele geçirdiği Palmira antik kentine mayınlar ve bombalar yerleştirdiği haberleri geliyor. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetinde bulunan Ma'rut-u Numan Mozaik Müzesi'nde büyük bir yıkım olduğu belirtiliyor. İdlib'deki muhalif Özgür Avukatlar Birliği üyesi Zekeriya El-Hıraki, Ma'rut-u Numan pek çok defa varil bombalı saldırıya maruz kaldı, dedi. Ruhani için yeni nükleer koz söz konusu. Dünya güçleriyle İran arasında nükleer anlaşma için 30 Haziran son mühleti yaklaşıyor. Tahran'dan yeni bir adım geldi. İran Meclisi ülkedeki askeri tesislere, belgelere ve bilim insanlarına erişim yasağını içeren yasayı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin olası anlaşma için elini güçlendiren değişiklikleri onayladı. Bazı vekillerin Amerika'ya ölüm sloganları eşliğinde mecliste bulunan 213 vekilden 199'u yasaya onay verdi. Nihai anlaşma İran'a yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun nükleer tesislerde denetimlerini de kabulleniyor. Ancak askeri ve güvenlik tesisleri, belgeler ve bilim insanlarına erişim yasaklanıyor. Bunun İran'ın işine yarayıp yaramayacağı pek belli değil. Afganistan'da parlamento bombalandı, 23 kişinin yaralı olduğu belirtiliyor. Bulgaristan'dan Rusya'ya Türk akımı için teklif geldi. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Bulgaristan'ın Türk akımından gelecek gaz için kendi topraklarını depolama tesisi kurma niyetinde olduğunu belirtti. Rusya ve Yunanistan'ın bu konuda imza attığını da geçen hafta belirtmiştik. Bu imzanın ardından gözler önemli ölçüde Ankara'ya çevrilmiş durumda. Ancak Ankara'dan henüz fazla bir belirginleşmiş bir haber gelmiş değil. Avrupa Birliği ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımları da uzattı. Gelen haberlerden biri de bu. Yunanistan'da kritik tartışmaların devam ettiği günün içerisindeyiz. Özellikle borç anlaşmasını imzalayıp imzalamayacağı Yunanistan'ın biraz da heyecanla bekleniyor. Avrupa Birliği'nin geleceğini belirleyen bir anlaşma olacak bir yanıyla bu. Elbette bir yanıyla da Yunanistan'ın geleceği için son derece önemli. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Kerim Has ile hem Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılmasını konuşacağız, hem Türk akımı konusundaki son gelişmeleri ve Ankara'nın Türk akımına bakışını da ele alacağız. Sohbetimizin bir parçası olacak. Lübnan'da İsrail kendi İHA'sını kendisi yok etti. Mogadişu'da Eş-Şebab'ın hedefi askeri merkez oldu. 3 militanın yaşamını yitirdiği belirtiliyor buradaki saldırıda. Mali'de silahların susma ihtimali belirdi. Batı Afrika ülkesi Mali'de hükümet ülkenin kuzeyindeki Tuareklerle barış anlaşması imzaladı. Böylece 212'de başlayan ve bir ara cihatçı Selefi İslamcıların tek eline düşen isyana da son verilmiş oldu. Bunun ülkeye barış getirip getirmeyeceğini de önümüzdeki günlerde göreceğiz. Budist Tibet'in özgürlüğü için mücadele veren ruhani lider Dalai Lama 80. doğum gününü kutladı. Dualar eşliğinde yaptı kutlamayı. Sürgünde bulunduğu Hindistan'da davetlilere 90. yaş günümde görüşmek üzere dedi. Önümüzdeki 10 yılı da doya doya yaşamak istiyor Dalai Lama, öyle anlaşılıyor. Değerli dinleyiciler, Programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Kerim Has ile sohbetimiz olacak. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
Писала, что давно устала ждать заветных слов, желанных слов. И в часы свиданий без моих признаний для тебя в садах нет ни птиц, ни цветов. И все же я не верю. Разве ты не знаешь, что всего дороже для меня на свете ты? Я молчал при встречах, потому что вечных слов найти не мог так много лет. Но порой молчание лучшее признание, в нем и шорох трав, и дожди, и лунный свет. Возьми свои слова. Повтори при встрече слово в слово, что меня не любишь, и счастливой будешь, если все забудешь навсегда.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde de belirttiğimiz gibi Türk akımı eksenindeki son gelişmeleri aktaracağız. Bültenimizde bunları belirttik. Geçen hafta da Yunanistan'la Rusya bu konuda ilk imzaları atmışlardı. Bulgaristan'dan depolama için yer sağlayabileceği açıklaması gelmişti. Gözler Ankara'da bu konuda. Bu meseleyi bir konuşacağız. Konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Kerim Has hocamız olacak. Biz Kerim Has hocamızla Avrupa Birliği'nin, Batı blokunun Rusya'ya uyguladığı yaptırımları, bu yaptırımların ne tür etkilere yol açtığını ve son uzatma kararını konuşacağız. Bu çerçevede Yunanistan'a yardım ettiğimiz için AB'nin alkış tutması lazım sözüyle St. Petersburg'daki Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Putin'in sözlerini aktaralım. Bunun da bu ekonomik forum ve Putin'in son açıklamalarının da uluslararası ekonomik durumla, Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde şekillenen durumla yakından ilişkisi vardı. Hoş geldiniz Kerim Hocam.
Hoş bulduk. Merhabalar Ali Bey, iyi yayınlar.
Sağ olun hocam. Bu Türk akımından başlayalım. Yunanistan'la Rusya arasında ilk imzaların atıldığı haberleri geldi. Yunan akımı mı olacak esprileri konuyla ilgili devam ediyor. Yunanistan'la Rusya arasındaki anlaşmanın hem önemini ve özelliklerini soracağım size, hem Ankara'nın bu meseleye nasıl baktığını değerlendireceğiz. Çünkü Ankara'dan Rusya'nın anladığımız kadarıyla beklentileri var. Ankara'da galiba temkinli mi gidiyor? Siz nasıl bakıyorsunuz?
Tabii geçen hafta imzalanan bu anlaşma söz konusu Yunanistan'la Gazprom arasında. Biliyorsunuz Yunanistan Türk akımına olumlu yaptı ancak bu konuda herhangi bir anlaşma imzalanmamıştı. Söz konusu anlaşma da aslında memorandum niteliğinde. Gazprom'la Yunan Enerji Bakanı Lafazenis arasında imzalanan anlaşmadan bahsediyoruz. Tabii bu memorandum şu aşamada aslında baktığınızda nihai bir anlaşma değil. Türkiye'deki gibi, Türkiye'nin de biliyorsunuz Aralık ayında Putin'in ziyareti sırasında imzalanan bir mutabakat zaptı söz konusuydu BOTAŞ ve Gazprom arasında. Tabii işin ikinci aşamasında Yunanistan'la da böyle bir anlaşmanın imzalanması gerekiyordu. Geldiğimiz nokta geçen hafta itibariyle sizin de bahsettiğiniz gibi Yunanistan'la Gazprom arasında böyle bir memorandum imzalanmış oldu. Ancak dediğim gibi bu son nihai bir anlaşma değil ve eğer velev ki Türk akımı inşa edilemeyecek olursa herhangi bir bağlayıcılığı da olamayacak. Bu açıdan bunun ilk somut belge olduğunu vurgulamak gerekiyor. Ancak nihai anlaşma olmadığını da belirtmek gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'deki biliyorsunuz yani seçimlerden sonra değişen siyasi konjonktürle beraber artık koalisyon hükümeti nasıl yaklaşacak olaya bu konuda çok net bir tutum söz konusu değil şu aşamada. Bunu tabii ilerleyen günlerde göreceğiz. Türkiye'nin sizin de belirttiğiniz gibi yine temkin yaklaşımı acaba sürecek mi veya olumlu mu daha pozitif mi yaklaşacak? Asıl bağlayıcı anlaşmalara imza atacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama burada Yunanistan'la yapılan anlaşmanın da gösterdiği üzere Rusya'nın süreci biraz hızlandırmak istediğini görüyoruz biz. Özellikle biliyorsunuz bu en son Balkanlarda, Makedonya'da bazı gösteriler, bazı protesto gösterileri başlamıştı. Çeşitli yine o Balkanlardaki ülkelerden, Türk akımının güzergahında yer alacak olan ülkelerden, Sırbistan, Macaristan ve Makedonya gibi ülkelerde bazı istikrarsızlıklarla baş gösterebilir diye zannediyorum Rusya süreci hızlandırmak istiyor. Bu konuda ciddi bir yaklaşımı söz konusu Türk akımına yönelik. Tabii bu aşamada Yunanistan'la da böyle bir anlaşma imzalanması gerekiyordu ilk etapta. Şu aşamada bu anlaşmanın imzalandığını görüyoruz. Tabii Yunanistan'ın aslında bir sizin de yine bahsettiğiniz gibi yani bir taraftan Avrupa Birliği yaptırımların süresini uzatıyor. Biliyorsunuz Yunanistan da Avrupa Birliği içerisinde yer alıyor. Bir taraftan yaptırımların uzatılmasına tamam derken Rusya'ya karşı yaptırımların uzatılmasına tamam derken öte yandan Rusya ile Türk akımı anlaşmasına imza atması tabii açıkçası Yunanistan'ın, Atina'nın Avrupa Birliği ile müzakerelerde biliyorsunuz yürüttüğü borç müzakereleri var. Müzakerelerde Türk akımını bir manada pazarlık unsuru olarak kullandığını gösteriyor. Ben bu gelişmelerle birlikte Avrupa Birliği ile Yunanistan arasındaki borç müzakereleriyle birlikte de yine Türk akımının daha fazla inşası konusunda sürecin daha net bir şekilde şekilleneceğini düşünüyorum. Bunun bir manada Atina açısından pazarlık unsuru olarak kullanıldığını da söylemek gerekiyor.
Yaptırımlara da değinmişken bunu da soracaktım size. Yaptırımların uzatılması kararları çıktı. Bunların Ukrayna eksenli politik tartışmalar çerçevesinde gelişiyor bu mesele. Bu konuda Avrupa Birliği ile Amerika arasında bazı farklar olduğunu da biliyoruz. Aynı zamanda Rusya'yı önemli ölçüde etkilediğini de biliyoruz. Doğulu ortaklarıyla, Avrasya'daki ortaklarıyla, hatta Orta Doğu'daki işte Türkiye ve Yunanistan da bu çerçevede daha güçlü ilişkilere yönelttiğini de biliyoruz. Bu yaptırımlar meselesinin Rusya ekonomisine, Rusya politikalarına etkisi ve Ukrayna'daki sürece etkisi nedir?
Tabii yaptırımlar biliyorsunuz geçen sene Mart ayında Mart sonu itibariyle başlamıştı. Avrupa Birliği ve ABD kendi açılarından farklı sektörler belki çok farklılaşmasa da netice itibariyle kendi başlarına yaptırım kararları alaraktan Rusya'ya bu tarz bir politika, izolasyon politikası izlemeye başlamışlardı. Geçtiğimiz yıl Mart ayından sonra özellikle Mart-Eylül ayına kadar hemen hemen her ay Avrupa Birliği Rusya'ya karşı yaptırımları ağırlaştırmıştı. Yine geçtiğimiz 6 ay kadar önce bu yaptırımların uzatıldığını biliyoruz. Bu en son alınan kararda bugün daha doğrusu yarın yürürlüğe girecek olan kararda Avrupa Birliği'nin aldığı yaptırım kararlarının 6 ay uzatılmasını öngörüyor. Ocak 2016 sonuna kadar. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla 150 civarında Rus siyasetçisi veya diplomatı veya Ukrayna krizinde rol aldığını düşünülen kişilere sel yaptırma uygulanmış durumda. Öte yandan 40'a yakın şirkete de Rus şirket ve bölgesel planda çalışan örgütlere de yaptırımlar sürüyor. Bunun uzatılması karar alındı. Öte yandan yine Avrupa Birliği'nin özellikle 3 sektör üzerinde Rusya'ya karşı yaptırımları ağırlaştırdığını biliyoruz. Bunlar bankacılık, enerji ve savunma alanındaki yaptırımlardı. Bunlar devam edecek. Ancak öte yandan şöyle bir durum var. Bu yaptırımlar sürecek olsa da veya süresi uzatılmış olsa da öte yandan Avrupa Birliği ülkelerindeki özellikle büyük petrol gaz şirketlerinin Rusya ile işbirliklerini bir şekilde devam ettirmek istediklerini görüyoruz. En son St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda da biliyorsunuz Rusya Gazprom Almanya ile ikili bir yeni bir yakın iki hakkına yönelik bir anlaşma imzaladı. Tabii bunlar yine iyi niyet anlaşması. Öte yandan yine Shell'le olan stratejik ortaklığını geliştirme kararı aldı Gazprom. Yine UniCredit Bankası'ndan 300 milyon dolarlık yine bankacılık sektörüne yönelik yatırımlar devam etse de UniCredit Bankası 300 milyon dolar kredi vereceğini açıkladı Gazprom'a. Yani Uluslararası Ekonomik Forumu'nda bildiğim kadarıyla 6 milyar dolar kadar bir anlaşmalar imzalandı, çeşitli anlaşmalar imzalandı. Bunların da önemli bir kısmı batılı şirket ve bankalarla ilgili anlaşmalardı. Burada şunu görüyoruz, belki şirketler, batılı şirketler çekingen davranıyorlar. Şu an itibariyle netice itibariyle yaptırım süreci devam ettiği için alınan kararın dışına çıkamadıkları görüyoruz. Ama öte yandan yaptırımdan sonra sürece kendilerini hazırladıklarını görüyoruz. Netice itibariyle bu hem Petersburg Ekonomik Forumu'ndaki imzalar hem süre gelen o işbirliği Batı enerji özellikle petrol ve doğalgaz şirketleriyle Rusya'nın petrol ve doğalgaz şirketleri arasındaki süre gelen enerji işbirliği daha çok yaptırımlar sonrasındaki sürece yönelik diye düşünüyorum. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu ise biliyorsunuz biraz daha sert, daha askeri bağlamda çözümü belki öngören bir sürece tekabül ediyor. Avrupa Birliği bir taraftan Rusya ile işbirliğine veya hem ikili ticaret olsun hem enerji işbirliğini çok fazla riske atmadan bu süreci götürmeye çalışıyor. Kolay bir durum değil. Belki şu hususu uygulamak gerekiyor. Özellikle yaptırımlar ilk alındığı zaman, ilk uygulanmaya başladığı zaman daha çok Kırım ilhakına yönelik, Kırım'ın Rusya ilhakını karşı yürütülmesi konusunda veya bu konuda Rusya'ya geri adım attırma konusunda ön plana çıkmıştı. Yaptırımlar alınma gerekçesi buydu. Ancak gelinen noktada hem Avrupa Birliği'nin aldığı kararda, açıkladığı kararlarda görüyoruz. Daha çok Minsk protokollerinin en son 12 Şubat'ta imzalanan Minsk protokollerinin uygulanması yönünde bir yaptırım süreci devam ediyor. Minsk protokollerinde ise Kırım kelimesi hiçbir şekilde geçmiyor. Kırım'ın ilhakı hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Biraz da aslında Ukrayna'nın doğusuyla alakalı süreçle ilgili olduğunu söyleyebiliriz yaptırımların. Rusya'yı Kırım'ın konusuna geri adım attırma değil de dediğim gibi Ukrayna'nın doğusunda süregelen, Donbas'ta süregelen çatışmaların belki dondurulmuş sorun olarak ilerletilmesi, devam edilmesi konusunda bir baskı var. Bunu uygulamak gerekiyor özellikle.
Evet. Peki son olarak kısaca bu St. Petersburg Ekonomi Forumu'nun bir değerlendirmesini size soracağım. Rusya'nın yalıtılma stratejilerinin çok da başarılı olmadığını sanki gösteriyor gibi sizin demin aktardığınız anlaşmalar evet. Çerçevesinde baktığımızda ne dersiniz?
Evet, ben de o şekilde düşünüyorum açıkçası. Yani hem geçen yıl St. Petersburg Ekonomik Forumu'na katılım düzeyi yeterince yüksek değildi, bu doğru. Ancak gelinen noktada bu yıl itibariyle hem şirketler arasında hem ülke katılan ülke sayısı bazında ciddi artış olduğunu görüyoruz. Üst düzey temsil söz konusu oldu. Bir manada özellikle Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı Rusya'yı izole etme politikası, uluslararası diplomatik hem plan hem diplomatik plan hem ekonomik planda izole etme politikası çok başarılı olmadığını söyleyebilirim. Dediğim gibi St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'ndaki hem katılan şirketler hem imzalanan anlaşmalar hem süre gelen işbirliklerini dikkate aldığımızda bunun böyle bir sonuca varabiliyoruz. Ancak tabii Rusya'nın da belki Asya Pasifik bölgesine yönelimini hızlandırdığını söyleyebiliriz muhakkak bu sürecin. Batı ülkelerin uyguladığı yaptırımların. Ancak burada da belki duyduğunuz için bir tehlikeden bahsetmek gerekiyor. Olursa, netice itibariyle Rusya daha çok Asya Pasifik'te özellikle Çin'le işbirliğini yoğunlaştırmış durumda. Burada ASEAN ülkeleri, bu Asya'daki ülkeler çok fazla dikkate almıyor. Onlar daha fazla temkinli yaklaşıyorlar henüz Rusya ile işbirliklerine. Yani Rusya'ya uygulanan izolasyonun Çin'le işbirliğini çok fazla stratejik bağlama oturduğu takdirde bunun Rusya'sına riskler doğurabilir. Bu konuda Rusya'nın dikkat etmesi gerekiyor. Öte yandan ise dediğim gibi bu batılı şirketler özellikle bu yaptırım sürecinin 2016'da biteceğini düşünüyorlar, tahmin ediyorlar zannediyorum. Ve ona göre de ilk anlaşmaları şimdiden zemin hazırlayaraktan yaptırım sonrası süreci daha sağlıklı yürütebilme politikası gidiyorlar.
Evet.
Bunun da dediğim gibi en son St. Petersburg Ekonomik Forumunda da bunu görmüş olduk, bir şekilde fark etmiş olduk. Özellikle bir hususu da yine altına çizmek gerekiyor. Avrupa Birliği'nde enerji bağlamında, enerji rezervlerinin işletilmesi, çıkarılması bağlamında, özellikle doğal gazdaki üretim azalma eğiliminde. Dolayısıyla burada Rusya ile işbirliğini ciddi tekrardan düşünmeleri gerekiyor. Netice itibariyle kısa vadede Amerika Birleşik Devletleri'nden doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgazın ihracatı çok söz konusu değil. Kısa vadede bu mümkün durmuyor. Yine TANAP projesi, bu manada Türkiye'nin Azerbaycan'la yürüttüğü TANAP projesinin de belki Türk akımına olsun veya Rusya'nın işte tekrardan gündeme getirdiği Kuzey Yakın 2 hattı olsun. Daha doğrusu bu bütün projeleri birlikte yürütme gerektiğini ortaya koyuyor Avrupa Birliği'ndeki doğalgaz üretiminin azalması.
Evet.
Bunlar belki şu aşamada TANAP olsun, Türk akımı olsun birbirine rakip projeler gibi değerlendirilebilir. Ancak ilerleyen süreçte Avrupa Birliği'ndeki enerji ihtiyacı, Avrupa Birliği'nin enerji ihtiyacı bu projelerin hepsine gereksinim duyurabilir.
Evet.
Bu ülkeler için. Dolayısıyla netice itibariyle baktığımızda yani Rusya'ya izolasyon politikası şu aşamada çok başarılı durmuyor. Muhtemelen 2016 ve sonrasında Rus ekonomisi içinde ciddi bir rahatlama olacak. 2017 sonrası için zaten büyüme öngörülüyor. Hem Dünya Bankası istatistikleri hem Rusya'nın kendi tahminlerine göre. Dolayısıyla böyle bir süreç izleyeceğimizi söyleyebiliriz.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, kısa adıyla USAK uzmanlarından Kerim Has hocamız idi. Türk akımı eksenindeki gelişmeleri, son gelişmeleri değerlendirdik ve Avrupa Birliği ile Amerika'nın Rusya uyguladığı yaptırımların etkilerini konuşmaya çalıştık. Süremiz el verdiğince. Çok teşekkür ediyorum Kerim Hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ederim Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün radyonuzda.